أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah-u Teala biliyorsunuz bizi bu dünyada imtihan için yaratmıştır. Hiçbir şey bizim istediğimiz şekilde gitmez. Allah'ın koyduğu kurallara göre gider. O kurallardan bir tanesi de insanların birbirlerine muhalefetidir. Tabii bu muhalefet bugün Suriye'de gördüğümüz gibi kendi kardeşini, kendi vatandaşını öldürüp tümüyle yok edecek noktaya kadar gidiyor. Dolayısıyla savaş kaçınılmaz hale geliyor. Savaş da iki şekilde oluyor. Birisi insanların Allah rızası için yapmış olduğu savaş. Diğeri de dünyalık arzusuyla yapılan savaş. Birileri hakimiyet kurmak için savaşıyor. Birileri de Allah rızası için savaşıyor. Yani Allah emrettiği için savaşıyor. Dolayısıyla ikisi arasında çok büyük fark var. Birisi Allah'a güveniyor, dayanıyor. Tek başına da olsa dünyanın en güçlü insanı oluyor. Geçen hafta biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayetleri okuduk. Tek başına Nemrut'un karşısına çıkmış. Tek başına o toplumu karşısına almış. Ve tek başına onlarla bir düşmanlık ilan ederek oradan çıkmış gitmişti. Allah-u Teala da İbrahim Aleyhisselam ve beraberinde olanları bize örnek göstermişti. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Mümtehine Suresinin 4. ayetinde İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır diyor. اِذْ قَالُوا لِكَوْمِ اِنَّ بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Kendi toplumlarına bizim sizinle ilişkimiz olmaz, biz sizden uzağız. Allah ile aranıza koyup taptıklarınızdan da كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى Biz sizi tanımadık, artık siz bizim gözümüzde yoksunuz. Biz sizi tanımıyoruz. Aramızda kin başlamıştır. Düşmanlık ve kin başlamıştır. Bu sonsuza kadar böyle gidecektir. Siz Allah'a güveninceye kadar. Sadece Allah'a güveneceksiniz. Araya koyduklarınıza değil. Şimdi burada İbrahim Aleyhisselam tek başına nasıl bize örnek oluyor? Bakıyoruz ki Allah-u Teala Muhammed Suresinin 35. ayetinde şöyle diyor, yani 47. sure. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ Mesela İbrahim Aleyhisselam örneğini koyalım. Tek başına gevşemeyin. Karşı tarafı barışa çağırarak gevşemeyin. Yani İbrahim Aleyhisselam orada deseydi, uyuşalım, anlaşalım falan. İbrahim Aleyhisselam onlar için bir çöp gibi olurdu. Hiçbir değeri olmazdı. Öyle bir şey yok. Gayet güzel bir şekilde şey yaptı. Siz diyor Allah-u Teala, en üstün konumdasınız. Niye en üstün konumdayız biz? Vallahu ma'akum. Çünkü Allah sizinle beraber. Allah beraber sizinle. Yani İbrahim Aleyhisselam Allah'a güvenip dayandığı için koskoca bir Nemrut ve onun devletine rahatlıkla karşı koymuştur. Allah sizinle beraberdir. Peki, وَلَنْ يَتِرَكُمْ demek Yani vitir kelimesini bilirsiniz. Vitir ne? Tekli olan sayıya derler vitir. وَلَنْ يَتِرَكُمْ Allah sizi yalnız bırakmaz. اَعْمَالَكُمْ Yani fi اَعْمَالِكُمْ İşlerinizde Allah sizi yalnız bırakmaz. Siz onlara dayandınız mı? Allah sizinle beraber. Neden korkacaksın ki? Ondan sonra yine şeyde Uhud Savaşı'nda Müslümanlarda bir gevşeklik ortaya çıkınca Allah Teala şöyle demişti: "Ve la tehinu ve la tahzenu." Gevşemeyin, üzülmeyin. "Ve entumul a'lavne." En üstün olanlar sizsiniz, sizlersiniz. "İn kuntum mu'minin" eğer inanıyorsanız. Peki tamam, bu çok güzel. Çok iyi. Yani biz tek başımıza nasıl? Tek başına mücadele etmeyi göz önüne almazsan bu işler olmaz. Alacaksın göze. Allahü Teala Nebimize de bu konuda emir veriyor. Ne diyordu? Nisa 84. Tamam, açmışım ben de orayı şimdi. "Fekatil fi sebilillah" diyor bakın. "Fekatil." Muhammed Aleyhisselam'a tek başına bunu söylüyor. Sen mukatele et. Savaş. Katele öldürmek demek. Katil, katele de ikisi birbirini öldürmek için karşı karşıya geliyor. Karşıdan gelen ordu ne için gelir sana? Seni öldürmek için, değil mi? Peki ne diyor burada? "Fekatil fi sebilillah." Sen tek başına da olsan Allah yolunda savaş. Yani öyle canını tehlikeye atmaktan korkma. Tamam mı? Tek başına da olsun. Ondan sonra ne diyor? "La tukellefu illa nefsek." Sen sadece kendinden sorumlusun ya Muhammed. Ne yapayım ya Rabbi? Etrafında hiç kimse yok. Beni destekliyor. Yok öyle şey deme. Allah seninle beraber, daha ne istiyorsun? Allah seni yalnız bırakmayacak. Peki ve harridil müminin. Müminleri de teşvik et diyor. Müminleri de teşvik et. Peki ne yapacaksın? Asallahu en yekufe be'sellezine kafaru. Bakarsın Allahü Teala kafirlerin baskısını engeller. Vallahu eşeddü be'es ve eşeddü tenkile. Yani Allahü Teala çok güçlü bir baskı yapar ve çok güçlü bir şekilde cezalandırır. Sen Allah'a güven. O zaman bakın, tek başımıza da olsak ama doğru yolda olmak şartıyla, duygusal davranmamak şartıyla Allahü Teala ne diyor? Sen sadece kendinden sorumlusun. Sonra bakıyoruz ki Müslümanlar tümüyle şey yaptıkları zaman Uhud Savaşı'nda müşriklerin önünden kaçtıkları zaman Muhammed Aleyhisselam tek başına orada şey yapıyor. Yani tek başına, bakın bunun uygulamasını da yapıyor. Mekke ordusunun önünde geriye adım atmadan direniyor. İşte bu savaşı kazanma da başta olan kişiler bu açıdan çok önemlidir. Yani başkomutanın konumunda olan kişiler. Gerçi burada her insan kendinden sorumludur. Yani orada Muhammed Aleyhisselam bize her konuda örnektir. Ben komutan değilim falan filan demenin bir anlamı yok. Siz direnin, onlar korkar kaçarlar. Hiç korkmayacaksın. Şimdi Allahü Teala Ali İmran Suresi'nin 152. ayetinde şöyle diyor. Diyor ki: "İzü tus'idûn." 153 mü? 153'müş, evet. 153. ayette. "İzü tus'idûn." Siz dağa tırmanıyordunuz. Bütün sahabe geri dönen Kureyş ordusundan korkmuş. Önce bir başarı elde edilmiş Uhud'da. Sonra Allah'ın emrine uymayarak, yani Allah'ın emri o düşmanın takip edilmesiydi. Ne diyordu Allahü Teala Enfal suresinde? وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفًا
فَلَا
تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِتَابٍ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ. Hangisi? Enfal kaçıncı ayette? Diyor ki savaşta kafirlerle yüz yüze geldiğiniz zaman sakın ha. 15-16. Ayetler, evet. Enfal suresi. Sakın ha onlara sırtınızı dönmeyin. Şimdi 16. ayette ne diyordu?
وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَيْزِمْ دُبُرَهُمْ
اِلَّا مُتَعِيزًا. Tamam. Tamam. Bir de o şey وَشَرِّتْ بِي مَنْ خَلْفَهُمْ ayet-i kerimesi var.
O da Enfal
57. Bir de onu oku.
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّتْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
Tamam. Onlarla savaşta karşılaştığınız zaman hani onları öyle bir şey yapın ki arkalarındaki de dağılsın. Mesela bugün işte Suriye'de bizim ordumuz savaşıyor. Şu gidişatı Allah'a şükür son derece güzel. Bak hepiniz şey yapıyorsunuz. Suriye'de bizim ordu aslında Suriye ile savaşmıyor. Karşısında Amerika var. Karşısında Rusya var. Karşısında İran var. Karşısında Avrupa var. Karşısında İsrail var. Karşısında oradaki Araplar var. Şimdi karşınızda yüzde geldiğiniz birisi var. Ne diyor Allah? Feşerrit bim men halfehum. Bunları dağıtarak arkalarındakini de dikkat ederseniz arkalarındakiler darmadağın oldu. Ben inanıyorum ki birkaç gün sonra bir kişi kalmayacak arkalarında. Bak bir kişi kalmayacak. Allah'ın izniyle. Böyle giderlerse. Ki şu anda gidişat son derece güzel. Allah'a hamdolsun. Tek başımıza da olsak şey yapacağız. Saymayı değil. Hiç benim de işte o şey yok. Ya öyle diyorsunuz ama hani adamlarda işte hava savunması var, uçakları. Ya kardeşim sen sadece gücünün yettiğinden sorumlusun. Allah-u Teala Tevbe'de ne demiş Tevbe suresinde? وَاَعِدُّ لَهُمْ
مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ.
Onlara karşı gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın. Ne yapalım? Yani şimdi olmayabilir. Tembellik yapamayız. Elbette ki hazırlayacağız. Neye gücümüz yetiyorsa onu hazırlayacağız. Hazır vaziyette bekleyeceğiz. Çünkü düşman hiçbir zaman boş durmaz. Düşmandan şikayet eden adam kadar affedersiniz ahmak birisini ben düşünemiyorum. Düşmandan şikayet edilir mi? Adam düşmanın sen zaten. Sen kendine bak. Niye düşmana bakıyorsun? Sen ne yapabileceksen onu yap. Allah'a şükür. Şimdi şu anda gerçekten hamdü senalar olsun. Çok güzel bir şey var. İnşallah çok güzel haberler ben şahsen bekliyorum. Dolayısıyla burada savaşacağız. Peki Allah ben diyor ki ben sizinle beraberim. E peki ölenler? Şehit olanlar ne oldu? E olacak tabii. Şimdi sen savaşa giderken canını Allah için ortaya koyuyorsun. Allah-u Teala'nın sözü var. Sen bir verirsen Allah en az 10 verir değil mi sana karşı? Peki sen Allah yolunda savaşırken neyini veriyorsun? Canını. İşte Allah da sana can verir arkadaşlar. Sen canını veriyorsan Allah da sana can verir. Onun için ne diyor? وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْبَاتٍ. Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölü demeyin. Niye? Çünkü Allah yolunda canını verdi. Allah da onun karşısında ona can verecek ama öyle sizin bildiğiniz gibi değil. Ama velakin la teşhurun. Siz onların canının nasıl olduğunu anlayamazsınız. Siz şey yapamazsınız. Yani düşünemez acaba nasıldı, neydi? Onu siz kavrayamazsınız diyor Allah-u Teala. Peki mesela bunlar şey yapacaklar. Allah yolunda öldürülmüş olanlar bu şeydeydi, Ali İmran suresinde 169 muydu? Ha. Diyor ki, ha evet 169-70'miş. Diyor ki Allah-u Teala burada وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Allah da Allah yolunda öldürülmüş olanları ölmüş olarak hesap etme, onlar ölmedi. Ölü değil onlar. Bakın herkes ölüp gidiyor ama onlar ölmüyor. Peki bel ahyaun inde rabbihim yurzakun. Onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılır. Yani yerler, içerler, böyle hayatlar müthiş bir şekilde, mutlu bir şekilde yaşar. Dünyada hiç olduğu gibi olmadığı kadar. فَرِيْحِينَ بِمَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın kendi katından yaptığı ikramlarla çok mutludurlar. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Henüz onlara ulaşmamış kişiler de, hani keşke mümkün olsa da gitsek bunlara da müjde versek ya teker teker. Ey beyler, müjde, bu muhteşem bir yapı var biz burada. La havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Ya ne bir korku ne de üzüntü. Her şey bitti. Cenneti yaşıyoruz. Muhteşem bir şey. Bakın bir de Allah-u Teala'nın böyle bir ödülü de var değil mi? Ondan sonra yestebşirûne bi ni'metin min Allahi fadl. Allah'ın yaptığı, verdiği nimetler, yaptığı ikramlarla onlara müjde vermek isterler. Ve ennallâhe lâ yudîm ecrel mu'minîn. Allah-u Teala müminlerin ücretini zayi etmez. Bu bir ücret. Nedir? Ne? Yani yaptığının karşılığı. Allah-u Teala yani canını verdi. O da onun karşılığında can verdi bunlara. Ama bizim anladığımız manada değil. Bizim anladığımız manada olsa zaten her şey karma karışık olur yani. Ama şimdi bir de şu var. Peki bu insanlar savaşa gitmeseydi öldürülmeyecekler miydi? Yani hep bu soru sorulur. Bakın Allah-u Teala yine aynı surede şöyle diyor. 145. ayette وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir can, Müslüman kafir ayrımı yok. Allah'ın onayı olmadan ölmez. Böyle bir şey yok. Peki kitaben müecceli ve her birisiyle de yazılıdır, kayda geçmiştir. Eceli bellidir. Ve men yuri sevabe dünyanın timinha. Kim dünyalık isterse ona veririz ona dünyalık. Ve men yuri sevabe ahiretin timinha. Kim de ahiret karşılığı isterse ona ondan da veririz. Ve sene zişakirin şükredenler. Yani sorumluluklarını yerine getirenlere ilave ikramlarımız olacaktır. Allah-u Teala cümlemizi sorumluluklarını yerine getiren. Bir de son olarak şunu okuyayım. Yine aynı surenin 156. ayeti. Diyor ki Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu müminler La tekunu kellezine keferu Sakın ha kafirler gibi olmayın. وَقَالُوا لِيْخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوا فِي الْاَرْضِ Böyle yolculuğa çıktıkları zaman اَوْكَانُ غُزَّنْ ya da savaşa gittikleri zaman kendi kardeşleri için şöyle derler اَوْكَانُ عِنْدَنَا مَا مَاتُ وَمَا قُتِلُوا Ah keşke bizimle beraber olsalardı. Ne ölürlerdi ne de öldürülürlerdi. Ya değil ki ölüm vakti gelmeden kimse ölmez. Onun için bunların üzülmenin, şey yapmanın, ahvah etmenin bir anlamı yok. Niye Allah böyle? لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ Bunların kalplerinde bir iç yangını oluştursun diyedir Allah. Çünkü Allah'a güvenleri yok ki bunların. Bir iç yangını. Peki, وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِيتِ Canı veren de Allah'tır, öldüren de. Vallahi ma taamelune basir. Allah ne yaptığınızı görmektedir. Onun için Burada şimdi şeyde şehitlerimiz oldu tabii dün. Dün akşam oldu. Elbette savaşa girecekseniz bu olur. Yani ha zaten işte Allah-u Teala Kur'an'ı da koymuş. Efendim gitmeseler de ölmeyecektir. Hayır. Hatta yeni ayette ne diyor? Ölecekleri yere kadar gider, orada ölürlerdi. Başka yerde de değil diyor.
154'te.
Evet. Enfal. Yok, 154. Ali İmran 154. Evet. Ali İmran 154'te diyor. Şimdi şeyde Uhud'da Müslümanlar 70 kadar şehit verdiler. Bedir'de de Mekkelilerin o kadar ölüsü olmuştu. Allah-u Teala Ali İmran suresinde diyor ki, o da 140. ayet. اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّلْ قَوْمَ قَرْحٌ مِسْلُهُ. Eğer size bir yara dokunduysa karşınızdaki topluma da öyle bir yara dokunmuştu. Onlar da işte Bedir'de 70 tane adamlarını kaybetmişlerdi. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Şimdi işte bu günleri insanlar arasında döner dolaştırırız. Bir o galip gelir, bir bu galip gelir. Kafirler de galip gelir, müminler de galip gelir. Niye? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا. Burada kim gerçekten Allah'a inanıp güveniyor, Allah onu bilsin. Güveniyor musun, güvenmiyor musun? Bitti. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى. Ve sizden şahitler alsın. Yani o savaşta olanları gözlemlediğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın yardımını orada görürsünüz. Mesela şimdi bir kardeşim, bir komutanın, yani orada daha önce savaşan bir komutanın gördüklerini ondan, kendisinden dinlemiş. Şimdi tekrar oraya gitmiş. Allah yardımcılar olsun. Demiş ki, yahu biz Rusya'yı ve Amerika'yı bir şey zannederdik. Ya sıfırmış bunlar ya. Bakın siz Allah'a güvenirseniz Rusya, Amerika değil, tüm dünya sıfırdır karşınızda. İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaki tüm devletin, o koskoca ülkenin sıfır olması gibi. Hiç korkmayın. Allah'tan korktuğunuz zaman, Allah'a güvenip dayandığınız zaman dünyada sizden daha güçlüsü olmaz. Vallahu la yuhibbul zalimi, Allahu Teala yanlış yapanları sevmez. Şimdi buradan tabii ki bir sürü şeyler var. Yani bir, şehit olan kardeşlerimiz için çok büyük müjdeler var. Yani şimdi mesela Bedir'de, Uhud'da şehit olanlar yaşıyorlar. Olmayanlar öldü, değil mi? Yani ölmeyecek kimse var mı bu dünyada? Ama onlar yaşıyor. Dolayısıyla onlar için çok büyük bir müjde. Ama yani Allah yolunda canı verebilmek lazım. Sen istesen de istemesen de ölüme engel olamazsın. Ama Allah rızası için şey yapacaksın. Şimdi savaş kaçırılmaz bir şeydir. Niye kaçırılmaz? Onu da Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Şimdi savaş tabii ki hani hiç kimse tarafından arzu edilecek bir şey değil. Yani bir silah tüccarıysanız belki siz savaş duyduğunuz zaman ellerinizi ovuşturursunuz para gelecek diye, veya insanları teşvik edersiniz ki birbirlerine girsinler de ben de yolumu bulayım diye. Ama onun haricinde herhangi bir yerde savaş duyduğunuzda üzülürsünüz. Çünkü savaş ölüm demek, yıkım demek, ateş demek, ayrılık demek vesaire. Fakat savaşsız bir dünya da mümkün değil. Ya bu da hayatın bir gerçeği. İslam fıtrat dinidir diyoruz sürekli. İşte fıtrat da Cenab-ı Hakk'ın yaratılışta koyduğu kanunlar, nizamlar. Adem Aleyhisselam'dan bu yana bu savaş iki kişi arasında da oldu, devletler arasında da oldu, oluyor ve olmaya da devam edecek. Peki böyle bir ortamda, yani savaşın kaçınılmaz olduğu, inkar edilemez bir hakikat olduğu bu dünyada İslam'ın savaşla ilgili bir şey söylememiş olması veya insanları sürekli işte hep barış olacak, hep barış olacak, her taraf işte barış güvercinleriyle dolacak, hep böyle pembe panjurlu evlerde yaşayacaksınız falan diye kandırması da mümkün değil. O yüzden Allah Teala gerekli şartlar oluştuğunda, ki biraz sonra ayrıntılı olarak Vedat Hoca açıklayacak onları, namazı, orucu, haccı, zekatı nasıl farz kılıyorsa savaşmayı da o şekilde farz kılmıştır. Yani şartlar oluştuğunda savaşmak farzdır İslam'da. Ve savaştan kaçmak, savaş meydanını terk etmek de en büyük günahlar arasında sayılır. Mesela Bakara suresinin 216. ayeti, savaşın farziyetiyle alakalı olarak Allah Teala o ayette şöyle buyurur. Estağfirullah. Kütübe aleykumul kitalu ve huve kuruhun lekum. Yani duyduğunuzda hoşunuza gitmese bile, gitmesi bile hoşunuza gitmese bile belki, ama neticede kıtal, yani karşılıklı olarak savaşmak sizlere farz bir görev olarak yazılmıştır buyuruyor Allah. Bakın kütübe tabiri oruç için kullanılır, kısas için kullanılır, işte miras paylaştırma görevi için kullanılır. Yani farz bir görev olarak size bir hüküm olarak Allah Teala tarafından yazılmıştır. Ha, hoşlanmayabilirsiniz, hoşlanmayabiliriz. Bakın bu da fıtri. İstemeyiz çünkü ne dedik? Ölmek var, kalmak var, yarım kalmak var değil mi? Sakat kalmak var, ayrılmak var, her şey var. Toprağından olabilirsin, ailenden olabilirsin, canından olabilirsin. Savaş budur. Ama bizim hoşlanmıyor olmamız sonucu değiştiriyor mu? Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Vasa en tukrihu en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum." Sizin bir şeyden hoşlanmıyor olmanız çok da bir şey fark etmez. Aksine sizin için hayırlı da olabilir diyor Allah. Değil mi ki Allah bunu farz bir görev olarak yazmış? Siz yapın onu, sonucu neticede sizin için hayırlı olabilir. Veya tam tersi. Çok sevdiğiniz bir şey, وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Çok sevdiğiniz şeyler de tam aksine sizin için şer olabilir. Niye? Çünkü وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Çünkü Allah biliyor ne olup ne bittiğini, sen bilmiyorsun ki. Dolayısıyla gir, sen Allah'ın emrini yerine getir. Hoşlanmasan bile sonucu, neticesi hayır olacak. Bilemezsin bunu. Çok sevdiğin bir şeyde, çok istediğin bir şeyde senin için çok kötü olabileceği gibi. Bakın bu bir gerçek. Dolayısıyla Allah Teala hiç bizi öyle işte 7-24 doğumumuzdan ölümümüze kadar savaş diye bir şey hiç görmemiş, bilmemiş, hep böyle barış barış falan diye böyle bir hayat vaat etmiyor. Gerektiğinde diyor savaşacaksınız. İstemeseniz bile. E şimdi bir tabir tabii ön plana çıkıyor değil mi? Nasıl tanıtılıyor İslam isminden dolayı, hem de İslam barış dinidir. Değil mi? Hep bu sloganik bir şeydir. Bu duyuyoruz. Doğru. İslam barış dinidir. Ama eksik. Ne zaman barış dinidir? Barış şartları altında barış dinidir. Ama slogansa şu da slogandır: İslam savaş dinidir. Ne zaman? Savaş şartları oluştuğu zaman. Yani İslam tek başına bir barış dini veya tek başına bir savaş dini değildir. Savaş zamanı savaş, barış zamanı barış dinidir. İşte bakın Allah dedi ki savaş varsa farz kıldım, savaşacaksınız. Ha, barış mı? Onunla ilgili ayet de var. Enfal suresi 61-62. ayet. Bir savaşa girdiniz. Bir mücadele var ortada. Birisiyle kapışıyorsunuz. Adamlar وَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا. Eğer karşıdaki grup, düşmanınız, savaştığınız grup savaşmaktan vazgeçip de barışa yanaşırlarsa, size barış teklif ederlerse, فَجْنَحْ لَهَا, sen de o zaman barıştan yana ol. Bakın İslam bu zaman barış dinidir. Ama ne zaman? Onlar gerçek manada savaşı bırakıp barıştan yana tavır gösterdikleri zaman. Bunu sadece sözde değil, eylemleriyle de bize göstermek zorundalar. Sözle barış, telefonda konuş, ertesi gün askerleri vur. Böyle barış olmaz. Böyle barış yok. Gördün ki bu adam lafta bunu yapıyor, eylemde başka bir şey. Demek ki o zaman barış falan yok. İslam orada bu sefer savaş dini yüzünü gösterir. Dümdüz gider evelallah. Öyle arkaya falan bakmak yok. Ama karşı taraftan biz bu şeyi görmek zorundayız. Karşı taraf yanaşırsa barışa, evet İslam sonuna kadar barıştan yanadır. Ama sadece bunu sözde, telefonda bırakır, ertesi gün aksi bir davranış gösterirse, o zaman biz Müslümanlar da onlardan daha şiddet bir şekilde karşılığını veririz. Ve tevekkel alallah, ve diyor ki Allah, böyle durumlarda barış istiyorlarsa sen de barıştan yana ol ve Allah'a güven. Her zaman için böyle. İnnehu huvessemiyul alim. Ama ayet devam ediyor. Ve in yuridu en yahdauke. Ama sözde barış gösterileri adı altında sana bir oyun falan yapmaya çalışırlarsa, kandırırlarsa seni, ki kandırılıyoruz değil mi hali hazırda, barış diyorlar, vuruyorlar, şunu yapıyorlar, de yapmadıklarını bırakmıyorlar. Eğer biz düzgün olursak, Allah'ın emirlerinin peşinde koşar, yasaklarından kaçınanlar olursak, Allah Teala diyor ki, فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ, bil ki sana Allah yeter. Çünkü biraz önce bir ayet okunmuştu ya hani, Allah sizinle beraber, Muhammed suresinde demişti. Yani Allah'ın bizimle beraber olmasını gerektirecek şartları biz yaparsak eğer, Allah bizimle, Allah bizimle olduktan sonra kim bizim sırtımızı yerine getirebilir? Ya isterse 10 katı olsunlar, isterse 100 katı olsunlar. Karşıda Allah var çünkü. Ama yeter ki biz üzerimize düşen şeyleri yapalım. Hüvellezî eyyedeke binasrihi ve bil mu'minîn. Çünkü diyor, seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen odur diyor. Allah'tır. Peki, dedik ki bak savaş istemiyoruz falan ama neden savaş var? Ve Allah Teala bize gerektiğinde savaşı niçin farz kılıyor? Bunun da amacını Allah Teala bize anlatıyor. Yani diyor ki var bu, tamam istemiyorsunuz. Ama niye ben bunu meşru kıldım? Şartlar oluştuğunda niye size farz kıldım? Canınızı verin diyorum. Gidin diyorum. Dönmeyin diyorum. Niye? Çünkü Allah Teala diyor ki bakın, eğer bu şekilde bir yerde saldırı varsa size, bir yerde zulüm varsa, bir yerde ezilenler varsa ve yardıma çağrılıp da gitmediyseniz eğer ne olur? Bakara suresinin 251. ayetinde وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Allah insanlardan bir kısmını diğeriyle engellemeyecek olsaydı eğer, yani birileri zulüm yapıyor ve onların karşısına sizi çıkarmasak, çıkarmayacak olsa Allah, yani nasıl olsa ya bırakalım gitsinler, her tarafı dümdüz etsinler, böyle mi olacak? Hayır. Diyor ki birilerini engeller Allah. Eğer öyle olmasaydı le fesedetil ardu. O zaman diyor yeryüzünde fesat hakim olurdu. Düzen bozulurdu. Mutlaka eğer böyle bir durum varsa ondan dolayı biz savaşacağız. Yeryüzünde fesat hakim olmasın diye. Yardım isteniyorsa, zulüm varsa ve biz davet edildiysek, dünyanın öbür tarafı da olsa biz oraya gideriz. Kore'ye gitmişiz zamanında. Oraya gitmişiz, buraya gitmişiz. Allah yeter ki güç, kuvvet, imkan versin. Gerisi böyle zaman, mekan Allah'ın izniyle önemli değil. Ama bak ne diyor Allah? Sizinle, birileriyle, diğerlerini engelliyor Allah. Aksi takdirde yeryüzü her taraf fesat olur. Hiç yaşanacak bir toprak olmaz. Bakın eğer bu şekilde savaşmazsak, bize savaşanlarla, bize savaş açanlarla, ortalığı yakıp yıkanlarla savaşmazsak neler olur? Bir ayeti kerimede de Allah Teala Hac suresi 22. surenin 40. ayetinde şöyle açıklıyor. Diyor ki ya siz savaşmazsanız inanç özgürlüğü bile kalmaz yeryüzünde. Ve kim için? Sadece siz müminler için, biz müminler için değil. Hiç kimse, bakın dünya üzerinde nefes alıp veren hiç kimse için inandığı değerleri yaşama imkanı kalmazdı diyor Allah. Eğer savaşlar olmasaydı. Ne buyuruyor? Diyor ki: "Velev la def'ullahi innase ba'dahum bi ba'din." Eğer Allah'ın bir grup insanı başka bir grup insanla engellemesine dair bir kuralı olmasaydı eğer, yani zalimin karşısına birilerini çıkarmasaydı, onlar her istediklerini özgürce yapabilse ve dünyayı böyle şey yapsalardı, ele geçirselerdi ne olurdu? Lehuddimet savami'u ve bi'un ve salavatun ve mesacit. Bakın kaç farklı şey sayıyor. Diyor ki tapınaklar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çokça zikredilen mescitler yerle bir edilirdi. Bakın mescidi çıkar. Diğerleri kim için? Bizim için mi? Önemli değil Allah. Bakın özgürce, çünkü inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü denen bir şey var ve İslam'ın en çok değer verdiği şeylerden biri bu. İslam doğruyu söyler ama insanları kabule zorlamaz. O yüzden Yahudi inancını istediği gibi yaşayabilir bizim topraklarımızda. Hristiyan istediği gibi yaşayabilir. Veya herhangi bir din mensubu, tapınağı, ibadethanesi, şusu busu var. İsteyen istediği gibi yaşayabilir. Ama eğer bu şekilde birilerini biz engellemeyecek olursak Allah'ın emirleri gereği, Allah diyor ki ne sizinki kalır ne onlarınki kalır. Hiç kimse Allah'a özgürce ibadet edemez, özgürce inanamaz bile. Bakın bu yüzden bile savaşlar olmak zorunda. Bizi birileri gelip saldırdı mı onlara karşı durmak zorundayız. Yani bu seçimlik bize bırakılmış falan bir şey değil. O yüzden mutlak mana savaşa hayır, savaşa hayır. Ya böyle bir şey yok. Varsa ne yapacağız biz? Ne yapalım? Biz barıştan yanayız. Bizim dinimiz barış dini. Öldürün geçin o zaman. Yok öyle bir şey ya, işte gördük. Farzdır savaşmak. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi. Ve bu bize seçimlik olarak bırakılmamış. Paşa keyfiniz bilirse savaşabilirsiniz beyefendiler falan. Yok böyle bir şey. Savaşacaksınız diyor Allah. Bitti. Devam edelim. Biraz önce hocamın okuduğu ayete yine işaret etmek istiyorum. Nisa 84. ayet. Allah Teala Nebimize hitaben diyor ki fekatil fi sebilillah. Bakın birçok yerde katilu fi sebilillah diye çoğul kipiyle geçer. Allah yolunda savaşın. Ama burada tekil olarak diyor ki sen önce Allah yolunda savaş. Resulullah şahsında ama her birimiz içinde birer birer verilmiş emir. Ben önce bana, size hepimize birer birer tek tek verilmiş emir. Sen önce Allah yolunda savaş. Sen üzerine düşeni yap. Çünkü niye? La tükellefu illa nefsek. Çünkü sen kendinden sorumlusun. Sen başkasından sorumlu değilsin ki. Ah ama buna rağmen ve harrizil müminin. Ama aynı zamanda diğer müminleri de savaşa teşvik et. Bundan da geri kalma. Hadi bakalım. Diyebilir misiniz savaş çığırtkanlığı diye? Çünkü eğer bu savaşa girilmezse yukarıda görüldüğü gibi fesat kaplar yeryüzünü. Hiç kimse özgürce ibadet edemez, inancını yaşayamaz. Bundan dolayı biz her daim hazırlıklı olmalıyız istemesek bile. Evet, fıtraten istemeyiz, doğru. Ama hazır olmak zorundayız her şeye. Gerektiğinde can, mal ne varsa ortaya konulacak. Bakın ilginç bir şey var. Mesela hani dedik ya bu fesat nasıl çıkıyor? Hadi savaş deyince hep bir tarafı biz kendi açımızdan gayrimüslim olarak konumlandırıyoruz değil mi? Müslümansak kiminle savaşırız? Gayrimüslimle savaşırız. Niye? Çünkü o bize biraz sonra sayılacak. Dinimizi yaşama imkanı vermiyordur. Bizi yurdumuzdan çıkarmaya çalışıyordur. Savaş açmıştır. Yerimizden yurdumuzdan etmiştir veya edenlere destek vermiştir vesaire. Tamam. Bu böyle ama mesela Hucurat suresinin 8. ayetinde iki mümin grubun savaşmasından bahsediyor. Bakın şimdi. İki mümin grup herhangi bir sebepten dolayı birbirlerine girmiş. Bir üçüncü gruba Allah'ın verdiği emre bakar mısınız şimdi? Çok ilginç. Düşünelim, iki grup var savaşıyor. İki Müslüman ülke, iki Müslüman grup. Bir üçüncüye Allah diyor ki ve in taifetani minel mu'minine iktetelu. Gördünüz mü? İki Müslüman grup birbiriyle savaşıyorlar. Ne yapacaksınız? Fe aslihu beynehuma. Yapılması gereken ilk şey onların aralarını bulmak. Siz araya girin. Uzlaştırın bunları. Yapılması gereken ilk bu. Ama fe in bagat ihdahuma alal ukhra. Baktınız bir tanesi diğerine karşı haksız saldırı yapıyor. Araya girdiniz. Bütün her şey ayan beyan ortaya çıktı. Ama bir tanesi Allah'ın emirlerine riayet etmiyor. Diyor ki ben illaki buna şöyle yapacağım, buna böyle yapacağım. Sebep yok. Tabiri caizse tırnak içerisinde söyleyeyim, kaşınıyor. Kaşınıyor. Bize diyor ki Allah üçüncü gruba فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَف۪يهِ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ. Sen üçüncü grup olarak aralarını bulmuştun ya biraz önce. Baktın kaşınıyorlar. Sen devreye gir. Diğerinin yanında ol. Onunla savaşın Allah'ın emrine gelinceye kadar, onu döndürünceye kadar. Müslüman kardeşinle savaştırıyor Allah. Niye? Fesat çıkaracak çünkü. Eğer o ona galip gelirse yine olanlar Müslüman, mazlum Müslümanlar olacak. İnanç özgürlüğü yok olacak. İbadet özgürlüğü yok olacak. Üçüncü bir grup Müslümana ne diyor Allah? Sen onun yanında öbürüne karşı gir. Ne zamana kadar? Hatta tefi'e ila emrillah. Ölçümüz ama Allah'ın emri. Allah'ın emrini onlar dönünceye, tamam deyinceye kadar onlarla savaş. Fe in fa'at fe aslihu beynehuma bil adl. Yine aynı. Eğer tamam biz yanlışız, vazgeçtik derlerse, Allah'ın emrini kabule yanaşırlarsa, sen tekrar eski pozisyona dön, bunların aralarını adalete uygun bir şekilde ıslah et. Nasıl? Yani illa gayrimüslim olması gerekiyor. Hani savaşa hayır, hayır ne oldu? Yok öyle bir şey ya. Gireceksin yani. Bu kadar basit. Bir ayeti kerime daha. Yine hocam okumuştu, ona bir atıf yapayım. Enfal suresinin 60. ayeti. 7-24 bize savaşa hazırlıklı olmayı emreden ayet. Ve e'iddu lehum mestata'tum min kuvve. Siz de diyor onlara karşı gücünüzün yettiği, yani kuvvet namına her ne hazırlayabiliyorsanız onu hazırlayın. Bu ne demek? Hangi devirde yaşıyorsun ve o gün savaşta başarılı olmak için ne gerekiyorsa sen o kuvveti hazırlayacaksın. Eski zaman için oktu, kılıçtı, kalkandı, şuydu, buydu. Belli bir zaman için ateşli silahlar yeni çıkmıştı, onlardı, bunlardı. Artık bugünlerde nerelere geldik? Çok daha modern silahlara geldik değil mi? İHA'lar, SİHA'lar, bilmem neler. Bugün için ne yapılması gerekiyorsa onu hazırlayacaksınız diyor Allah elinizden geldiğince. Önce onlar, ama onun haricinde bir de hiç eskimeyen silah var. Ve min ribatil hayr. Atlı birlikler de her zaman olacak diyor Allah. Bütün teknolojik aletlere eyvallah, ama bir de bunlar. Niye? Çünkü yarın öbür gün programı bozulur, benzini biter, mazotu şu olur, yok olur. Bir yere gider gelemezsin, ama bunlar ata yiyecek iki lokma bir şey verdin mi seni dağın tepesine de sokar, yerin dibine de her tarafa sokar götürür. Her daim olacak bunlar. Tarihsel marihsel falan bir hüküm değil. Niye böyle yaptırıyor Allah? Diyor ki turhibune bihi aduvvallahi ve aduvvekum. He, bakın böyle yapın ki siz de ne gerekiyorsa işte en modern silahlar, atlı birlikler, şunlar bunlar hazırlayın ki böyle yaparsanız Allah'a düşmanlık edenleri, size düşmanlık edenleri korkutmuş olur, sindirmiş olursunuz diyor. Sıkar yani yarın öbür gün sizi karşılarına almak. Görürlerse o adamlara bak ya, ne tür silahlar yapıyorlar bunlar. Gözlerini açtılar. Eskiden bunlar hiçbir şey bilmezlerdi. Şimdi kendi silahlarını yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Korkutursunuz diyor. Sizin bu şeyiniz daha baştan onları korkutur. Sizin düşmanınız Allah'ın düşmanı ve aharine min dunihim. Va daha bilmediğiniz gizli gizli arkadan arkaya size diş bileyenleri de korkutursunuz diyor Allah. Siz yeter ki 7-24 hazırlıklarınızı yapın. Size saldırmaya öyle kolay kolay cesaret edemesinler. Güzel. Bir ayet-i kerime daha okuyayım, bitireyim. Enfal suresinin 65. ayeti. Uzun ayet ama sadece başı. Ya eyyühen nebiyyü. Yine şeydeki ayete benziyordu bu. Nisa 84. ayete benziyordu. Enfal 65. Harrizil mu'minine alel kıtal. Ey nebi, müminleri daima savaşa teşvik et. Ne demek? Her zaman hazır tut. Her zaman hazır olsunlar. Ondan sonra Allah işte ilgili diğer kuralları açıklıyor. İşte sabreden iyi hazırlanmış şu kadar mümin, bu kadar kafiri Allah'ın izniyle şey yapar, yeter. Yani sayısal üstünlük falan bunlar çok zaman hiçbir mana falan da ifade etmez. Yeter ki biz Allah Teala'nın bu yazdığı, bize emrettiği kuralları yerine getirelim. Onun dışında Allah Teala'nın zaten vaadi var. O da ne? Onu da hatırlatıp bitireyim. Şöyle buyuruyor Allah. İnne lenansuru rusulena vellezine amenu fil hayati dunya ve yevme yekumul eşhad. Mümin suresi 40. surenin 51. ayeti. Elçilerimize ve bize inanıp güvenenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin getirileceği günde kesinlikle yardım edeceğiz diyor Allah. Allah'ın yardım sözü var. Yeter ki biz onun yardımını hak edecek görevlerimizi yerine getirmiş olalım. Allah bizimle beraber olduktan sonra bütün dünya karşımızda olsa hiçbir şey evvelallah bize sökmez. Öyle diyeyim ve bitireyim.
Evet. Güzel. Elhamdülillah. Yalnız burada çok önemli bir husus vardır. Şimdi en son okuduğu Yahya'nın Enfal suresi 65. ayette Allah-u Teala ne diyordu? Ya eyyühen nebi harridul mu'minine alel kıtar. Müminleri savaşa teşvik et ya da yani hazır halde bulundur. Size savaşa teşvik et. Yani her an savaşacak halde olsun. Peki müminleri derken Nebimizin hayatını düşünün. Falanca şöyle bir ordular vardı. Orduya işte şu yaştaki kişiler girerdi. Sadece erkekler girer, kadınlar girmezdi. Komutanı şuydu diyebileceğiniz bir şey var mı?
Yani mesleği askerlik olan.
Ha, mesleği askerlik olan diye bir şey var mı?
Bizzat Nebimizin bak, kendisi zaten.
Osmanlı'ya kadar yani şöyle söyleyeyim. Batılıların yani şu 19. asırdan itibaren Osmanlı'ya her defasında tekrarlıyorum. Osmanlı denemez. Çünkü Allah'a çok şükür arşivden, ana kaynaklardan, filancanın filancanın görüşünden değil, o devletin nasıl bitirildiğini çok şükür biliyorum yani, gayet iyi biliyorum. Ve gerçekten Müslümanlık diye bir şey kalmamıştı. Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin kurulmasından sonra bir araştırın bakın ki Osmanlı başarı yüzü görmüş mü? Askerlik diye bir meslek olmaz. Her Müslüman askerdir. Kadınıyla erkeğiyle. Kadın erkek ayrımı da olmaz. Yani efendim şimdi baskın yaptılar. Yapsınlar. Kadın da öğrensin bunu. Kadın da korusun kendisini. Dolayısıyla bizim askerlik düzenimizi de bir an önce değiştirmek zorundayız. Devlet yapımız da 19. asırda bitmiştir. Mahkeme diye bir şey, mahkemeler de maalesef bitmiştir. A'dan Z'ye kendimizi düzeltmek zorundayız. Dolayısıyla müminleri savaşa hazırla, tamam. Öyle ortamlar oluşturmalıyız ki bu yeni silahları biz hepimiz kullanabilecek duruma geleceğimiz ortamlara kavuşmamız lazım. Nedir? Bu işi kim biliyorsa belli zamanlarda gidelim, eğitimini görelim, öğrenelim. Asker ayrı, millet ayrı diye bir şey olmaz. Bakın bugün öyle bir hale gelmiştir ki askerlerin lojmanları ayrıdır. Alışveriş yaptıkları yerler ayrıdır. Tatil yaptıkları yerler ayrıdır. Halkla iç içe değiller. Benim çocukluğumda Erzurum'da bizim mahallede bir yüzbaşı vardı. Orada yani eskiden mahallenin içinde otururlardı. Şimdiki böyle uzak değillerdi ki. Bizim iş yerine gelirdi. Oturur babamla konuşurlardı. Adam 5 vakit namazını kılardı. Böyle gerçekten çok temiz bir insandı yani çocukluğum böyle çok hoşuma giden bir kişiydi. Ya kardeşim böyle iç içe olalım ki birbirimizi yakından tanıyalım. Ne bir askerlik sistemi var ki komutanın karşısında sen odunsun. Bu sistemlerin tamamının değişmesi lazım. Bu bizim değil. Bize ait bir sistem değil. Biz hani ne derler Türk toplumu için? Yani Türk milleti asker doğar. Öyle olmamız lazım. Türk milleti zaten Türk kelimesi Batılılar da Müslüman anlamındadır. Yani biz ırk anlamında kullanırız da onlar ırk anlamında değil onlar için Müslüman demektir. Yani size birkaç kere anlatmıştım. Müftülükteyim. Birisi gelmiş bir müftü yardımcısı arkadaşa ben Türk olmak istiyorum diye tercüman da tercüme ediyor. Ben çağırdılar Fransız. Je vous êtes Türk diyor. Ben Türk olmak istiyorum. Güldüm. Dedim bu adam Müslüman olmak istiyor. Çünkü Fransız da Müslüman olma kelimesi akıllarına bile gelmez. Biraz konuşunca tabii ki öyle dedi adam. Şimdi bizim müftü yardımcı arkadaş da diyor ki ya sen Türk olacaksan git işte bu şimdi resmi şeyleri var işte İçişleri Bakanlığı'nda ilgili yerlere başvur. Şimdi dolayısıyla biz Müslüman olarak hepimiz kadınıyla erkeğiyle her an bir de şu emeklilik denen şeyi de gündemimizden kaldırmamız lazım. Böyle bir şey olmaz. her an savaşa hazır olmak zorundayız. İnşallah bu şekilde olursak şey olur. Bir de şu var. Devletler ayrıldı İslam ülkesi. Efendim Türkiye, Suriye, Türkiye niye Suriye'nin işlerine karışıyor? Ne demek Türkiye, Suriye ya? İslam tek bir toplumdur. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Siz ayırdınız. Allah-u Teala ayırmıyor bunları. Böyle bir şey yok. Orada benim kardeşime zulüm yapılacak. Ben de ya efendim başka ülke ne yapayım? Ya bir kere şu savaş hukukunun da yeniden ele alınması lazım. Dikkat ediyor musunuz? Efendim Birleşmiş Milletler karar alıyor ne? Nedir? Ne işe yarıyor onların kararları? Kınıyorlarmış. Neyi kınıyorsunuz? Dalga geçiyorlar adamla. Yok NATO işte Türkiye'nin işte Güney NATO'nun sınırlarını koruyacağız. E ne demektir? Yani Türk sınırından içeri birisi girerse o zaman peki dışarıda savaşanlar bu ülkeyi korumak için ne duyanlar zannedecek ki NATO görevini yapıyor. Bunların tek gücü medya. Başka bir güçleri yok. Bunlara karşı çok dikkatli olmamız lazım. Çok uyanık olmamız lazım. Şimdi bakın bir ayet okuyayım. Büyük bir ihtimalle Vedat da okuyacak o ayeti ama Nisa suresinin 75. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا لَكُمْ ne oluyor size? لَا تُقَاتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşmıyorsunuz. Ya böyle şey olur mu? وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَى وَالْوِلْدَانِ erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan zayıf bırakılmış olanlar. Adamların tepesine aşkı bomba indiriyorlar. Adamlar evlerinde kalamıyor. Milyonlarca insan bu tarafa doğru kaçmak zorunda kalıyor. Yekulun şöyle diyor. Ellezine yekulun. Şöyle diyorlar. Rabbena ehricna min hadihil qaryatiz zalimi ehliha. Halkı zalim olan bu topraktan bizi çıkar. Artık dayanamıyoruz ya Rabbi. وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا kendi katından bize bir dost gönder. Bize bir sahip çıksın birisi. وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا kendi katından bize yardımcı olacak birini gönder. Dolayısıyla efendim yok işte uluslararası hukuk mu? Ne hukuku ya? Ne hukuku? Bunların tamamı güçlülere hizmet için oluşturulmuştur. Bütün yapı öyle kurulmuştur. Biz Allah'a inanıp güvenen kişileriz. Allah ne diyorsa onu yaparız. Ha, Kur'an-ı Kerim'e göre oluşturulacak savaş, zaten savaş hukukunu dünyada ilk defa ortaya koyan Müslümanlardır. Yani bugün işte Kur'an-ı Kerim'deki savaş hukuku dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Ha, Müslümanlar maalesef o hukuku da yani şu mezhepler, Müslümanlar demeyelim, mezhepler o hukuku da tarumar etmişlerdir. Bitirmişlerdir. Biraz sonra Vedat Hoca'dan onları dinleyeceğiz. Ama bu arada şunu şey yapalım. İslam ne demek? Şimdi Yahya Hoca anlattı. Efendim işte barış dini falan. Ne barış kardeşim? İslam Allah'a teslim olmak demektir. Allah ne diyorsa Allah yanlış bir şey söylemez. Elbette ki Yahya'nın anlattığı bir şey. Tabii ki Allah-u Teala her şeyin huzur ve güven içerisinde olmasını ister. Ama onu bozanların da cezasını verir. Hiç kimse de cezasız kalmaz. Hiç kusura bakmasınlar. Biz Allah'a teslim olmuşuzdur. Bizim için İslam Allah ne demişse o. Bitti. Başka bir İslam yok. Evet. Şimdi savaşın şartlarını bir dinleyelim bakalım.
Evet Yahya hocamız savaşın neden gerektiği ile alakalı birçok ayet okudu. Bunların da en başında gelen Bakara suresinin 216. ayetiydi. Bakara suresinde Allah-u Teala Kutibe aleykumul kıtal buyuruyordu. Savaşmak size farz kılındı. Allah-u Teala bu cümleyi Kur'an-ı Kerim'de birçok önemli ibadet içinde kullanıyor. Kutibe aleykumul sıyam gibi. Oruç size farz kılındı cümlesindeki gibi. Yani nasıl ki bir oruç, namaz, zekat vermek, hacca gitmek bunlar bizim üzerimize farz ise savaşmak da bizim üzerimize bir farz. Hatta Allah-u Teala savaşanları, Allah yolunda öldürülenleri, ölenleri ve öldürülenleri, Allah yolunda savaşa çıkanları çok büyük ahirette nimetler beklediğini müjdeliyor. Yani en faziletli görevlerden bir tanesidir savaşmak. Ve o ölen kişilerin de ölü sayılmayacağını da Allah-u Teala bize bildiriyor. Yani diğer hiçbir kimse için söylemediği şeyler Allah-u Teala Allah yolunda savaşıp ölen ve öldürülenler için söylüyor. Tabii şimdi bu bir farz ise, diğer ibadetler gibi yapmamız bizim üzerimize bir görev ise ne yapacağız? Yani biz sürekli olarak bir yerlere savaş mı açacağız? Yani bu farziyeti yerine getirmek için. Hayır tabii ki. Nasıl ki diğer ibadetlerin belli şartları varsa, belli zamanı varsa, belli bir zemini varsa, savaş için de aynı şey geçerli. Savaşın da üzerimize farz olması için belli şartları var, zamanı ve zemini var. Şimdi kısaca ben bunlardan bahsedeceğim. Kimlerle savaşmamız gerekiyor ve ne zaman savaş bizim üzerimize farz olmuş oluyor? Kur'an bunlarla ilgili meşru gerekçeleri ortaya koyuyor. Yani Kur'an savaşla ilgili hiçbir şeyi açıkta bırakmıyor. Savaşın neden gerekli olduğunu açıklıyor, farziyetini açıklıyor, savaşın meşru sebeplerini açıklıyor, savaşı farz kılan şartları açıklıyor, savaşa nasıl hazırlık yapılacağını açıklıyor, savaş sırasında neler yapılması gerektiğini açıklıyor. Hiçbir şeyi açıkta bırakmıyor. Savaşı farz kılan şartlardan bir tanesi ki en başta gelen üç kırmızı çizginin ihlali. Biz birçok dersimizde bunları gayrimüslimlerle ilişkiler babında da birçok konuda bu ayet-i kerimeyi okuyoruz. Mümtehine suresinin 8. ve 9. ayetleri. Orada Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah dininizden dolayı size öldürmeye kalkışmamış ve sizi yaşadığınız yerlerden çıkarmamış kimselere iyilik etmenizi ve değer vermenizi yasaklamaz. Allah değer bilenleri sever. Allah'ın yasakladığı şey sadece dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışanlara, sizi yaşadığınız yerden çıkaranlara ve çıkarılmanıza destek verenlere yakınlık göstermenizdir. Onlara yakınlık gösterenler yanlış yaparlar. Yani Allah-u Teala aslında burada üç kırmızı çizgi ortaya koyarak bize bir düşman tanımlaması ortaya koyuyor. Yani işte bakın bunlar sizin düşmanınız ve siz bunlara yakınlık gösteremezsiniz. Bunlara karşı elinizden gelen mücadeleyi vermeniz gerekiyor. Eğer siz o mücadeleyi vermez, o savaşa girmezseniz yarın öbür gün siz zor duruma düşen taraf olursunuz. Yine bir diğer madde, hocamızın da daha demin okuduğu ezilenlerin çağrısı, yani mustadafların çağrısı. Allah-u Teala onu da Nisa suresinin 75. ayetinde açıklıyor. Allah yolunda ve güçsüz bırakılmış çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda savaşmamak için ne gerekçeniz olabilir? Onlar, yani mustadaflar, ezilenler, Rabbimiz, halkı yanlışlar içinde olan bu şehirden bizi çıkar, bize katından bir lider, veli gönder, bize katından bir yardımcı gönder diye yalvarıp dururlar. Yani sizin yanı başınızda, sizin topraklarınızda değil, sizin sınırlarınız içinde değil ama sizin yanı başınızdaki bir ülkede, bir beldede bir takım savunmasız insanlara işkenceler ediliyor, onların hakları yeniliyor, onlara zulmediliyorsa sizin orada bunu izlemeniz, elinizi kolunuzu bağlayıp hiçbir şey yapmadan oturmanız mümkün değil. Allah-u Teala diyor ki işte burada Allah yolunda sizin savaşa girmeniz gerekiyor. Ve bu zulmü ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yani Müslümanın görevi zulme sessiz kalmamaktır. Elinden gelen her şeyi yapmaktır. Yine zalimlerle alakalı Allah-u Teala bunu yapmayanların da aslında onların şeytanların dostları olduğunu söylüyor. Nisa suresinin 76. ayetinde hemen devamında diyor ki inanıp güvenenler, yani müminler Allah'ın yolunda savaşırlar. Yani o mustadaflar uğrunda savaşmış olmanız sizin Allah'ın yolunda yapmış olduğunuz bir savaştır. Zaten meşru gerekçeyle yaptığınız her savaş Allah yolunda yapılmış bir savaş olmuş oluyor. Allah'ın yolunda savaşırlar, ayetleri görmezlikten gelenler, kafirler ise tağutun, yani adli aşanların yolunda savaşırlar. Öyleyse siz şeytanın dostlarıyla savaşın. Bakın, şeytanın dostları. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Son olarak da bize savaşı bize farz kılan meşru gerekçelerden bir tanesi antlaşmayı bozma ve ihanet. Antlaşmaya ihanet etme. Tabii ki ülkeler arası bir diplomasi vardır, antlaşmalar vardır, sözleşmeler vardır. Bu işte barışı ayakta tutan şeylerdir bunlar. Ancak taraflardan bir tanesi bu sözleşmelere ihanet ederse, buna uymayan bir şey yaparsa yine savaş için meşru bir gerekçe ortaya çıkmış oluyor. Allah-u Teala da bunu birçok ayet-i kerimede dile getiriyor. Bir tanesi Enfal suresinin 58. ayeti. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bir topluluğun hainlik yapacağından bilgiye dayalı olarak korkarsan, bir istihbarat aldın, bunlar aradaki sözleşmeyi bozup sana karşı bir plan kuruyorlar. Yaptıklarına karşılık antlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Allah hainleri sevmez. Yani orada artık barış denilen şey ortadan kalkıyor. Barış denilen şey karşılıklı olacak bir şeydir. Taraflardan bir tanesi buna aykırı hareket ederse artık orada barıştan söz edilemez. Yine Tövbe suresinin 13. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Antlaşmalarını bozan ve elçiyi yurdundan çıkarmaya kararlı olan bir toplulukla savaşmayacak mısınız? Halbuki sizden önce savaşı başlatanlar onlardır. Yani antlaşmayı bozmakla onlar zaten bu savaşı başlatmış oluyorlar. Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer inanıp güvenmiş kimselerseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. İşte Mekkeli müşriklerle Nebimiz bir antlaşma yapmıştı. Ama onlar ne yaptılar? Antlaşmayı bozdular. Buna karşılık Allah'ın Resulü ne yaptı? Mekke'yi fethetti gitti. Onlara bir savaş açtı. Büyük bir orduyla Mekke'yi fethetti. Neden? Çünkü antlaşmayı bozma bir tarafa savaş açmak için meşru bir gerekçedir. Ve bu gerekçe ortaya çıktığında da artık size savaş farz olmuş oluyor zaten. Bir diğer örnekte mesela Beni Kureyza Yahudileri ya da Medine'deki o Yahudi topluluklar. Onlar da Nebimizle sözleşme halindeydi. Müslümanlarla bir sözleşmeleri vardı, bir antlaşmaları vardı. Neydi o antlaşma? Kimse kimsenin düşmanına yardım etmeyecek. Birisine karşı bir saldırı olursa diğerleri de onu savunacak. Böyle bir antlaşma vardı Medine'de. Ancak Yahudiler ne yaptılar? Bu antlaşmaya ihanet ettiler ve Müslümanların düşmanlarıyla gizliden gizliye ilişkiler kurup Müslümanların Medine'den kovulması için, yenilmeleri için müşriklerle gizli antlaşmalar yaptılar ve Müslümanlar işte Hendek Savaşı'nda özellikle çok zor durumda bıraktılar. Bunun akabinde ne oldu? Allah Resulü Medine'deki bütün o Yahudi kabilelerine savaş açtı. Hendek Savaşı'ndan sonra ve hepsini Medine'den kovdu. İşte bakın o ihanet, antlaşmayı bozma da savaş başlatmanın meşru bir gerekçesi. Bununla ilgili de Allah-u Teala Ahzab suresinin 26. ayetinde bu Beni Kureyza Yahudileriyle alakalı şöyle buyuruyor. Allah kitap ehlinden düşmana arka çıkanları da kalplerine korku salarak kalelerinden indirdi. Onların kimini öldürüyor, kimini de esir alıyordunuz. Bakın düşmana arka çıkmaları sebebiyle bu onların başına geliyor. Yoksa antlaşmayı bozmasalar, antlaşmalarına sadık kalsalar böyle bir şey başlarına gelmeyecek, barış ortamı korunacaktı. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de savaşın hangi şartlarda ortaya çıkacağını, hangi şartlarda bizim üzerimize farz olduğunu bu şekilde çok net olarak en ince ayrıntısına kadar açıklıyor. Dolayısıyla kafamızda herhangi bir soru işareti bırakacak bir şey de bırakmıyor. Yani biz bir savaşa çıkarken Allah-u Teala, çünkü savaş çok dik durulması gereken bir yer. Kafanızda bir soru işareti olursa orada siz savaşamazsınız. Motivasyonunuz düşer. Allah-u Teala Müslümanların zihninde savaş sırasında herhangi bir soru işareti kalmasın diye her şeyi en ince detayına kadar açıklıyor ve müminleri ayetleriyle teşvik ediyor savaş konusunda. Benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar hocam.
Peki, tamam, teşekkür ederim, sağ ol. Bu şeyi tekrar okuyalım. Bu Mümtehine suresinde Allah-u Teala savaşla ilgili şartları bize ortaya koyuyor. Temel hukukunu bildiriyor. Allah-u Teala diyor ki 9. ayette اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجُكُمْ. Allah-u Teala şu insanlara dostça davranmanızı yasaklar diyor. Kim bunlar? İnandığınızdan dolayı, inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkıyorlar. Size savaş açıyorlar. İşte Mekkelilerin açtığı savaş o. Bu Hendek Savaşı'nda bütün düşmanın birleştiği o. Siz inancınızdan sonra dolayı siz şey yapıyorlar. Bu bir. İkincisi, وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, kendi ülkenizden çıkarmışlar. Mesela işte Suriye'den milyonlarca kardeşimizi kendi topraklarından çıkarmışlar bunlar. Ondan sonra وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ, çıkarmanıza destek vermişler. Ona destek veren şeyler ortada işte. Amerika'sı destek vermiş, İran'ı destek vermiş, İsrail'i destek vermiş, Rusya'sı destek vermiş, Avrupa'daki ülkelerin hepsi destek vermiş, onların ellerindeki şeylere konmak için. Şimdi bunlarla bizim dostça şey yapmamız mümkün değil. Bunlara dost bilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bir üç tane kırmızı çizgi var. Mesela şeyde de az önce Vedat Hoca bu Medine'den çıkarılan Yahudi kabilelerinden bahsetti. Bunların hepsi Müslümanların düşmanlarına destek veriyorlardı. Hem kendi ülkenizde yaşıyor, hem oraya destek veriyor. Şimdi mesela Türkiye'de de çok iyi biliyorsunuz, bazı gruplar var ki şeyle birlikte çalışıyorlar. Mesela bizim en büyük düşmanlarımızla birlikte çalışıyor. Bizim zayıf noktalarımızı buldukları zaman küt diye tepemize biniyor ve yıllarca biz bunu belli zamanlarla yaşadık. Ülkede biraz bir birikim olduğu zaman onlar hepsini alıp götürüyorlar. Şimdi onun için Resulullah, yani yine bu şey yaparak o destek veren Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza, onların hepsi ne yaptı? Çıkardı Medine'den. Böyle şey yok. Bunlara öyle müsamaha ederseniz acınacak duruma siz düşersiniz. Onlar değil. Peki Resulullah hangi şartlarda bunlara şey yaptı? Ya öyle bir şey ki göçmen konumunda ülkesinden çıkarılmış, Medine'ye varmış. Medine'de göçmen konumunda, yani en kötü şartlarda Allah'ın emirlerini uyguladığınız zaman nasıl en büyük başarıları elde ettiğiniz orada ortaya çıkıyor. Bakın Allah-u Teala Ali İmran suresinde bize şöyle diyor. 118. ayette, 3. sure 118. ayette diyor ki يَا يَوَلَّذ۪ينَ آمَنُوا, müminler, لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ, sizden olmayanlar, yani sizin dışınızda olanları siz bir tane etmeyin, yani böyle samimi dost olarak şey yapmayın, kabul etmeyin. Onlar sizin samimi dostunuz falan değil. Ha, düşman ilan etmenize gerek yok ama bunlardan her an bir problem çıkacağını bilin. Niye? لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا. Bunlar size karşı böyle kötülük yapma konusunda ellerinden geleni artlarına koymazlar. Hiç böyle bunlardan şey beklemeyin. Sizden olmayanları dost bilmeyin. Veddu ma alittum. Sizi sıkıntıya sokacak ne varsa onu isterler. İşte ülkede bir sürü ekonomik şeyler. Şu anda yetkililere sesleniyorum. Allah rızası için. Bu insanların sistemlerini artık uygulamayı bırakalım ya. Şu ekonomide, gerçekten ekonomi dediğim böyle tepem atıyor. Yapılan yanlışlara dayanamıyorum. Ya bu batı kim ki ben onun sistemini uygulayacağım ya? Onların sömürüden başka bildiği bir şey yoktur. Evet. Ondan sonra ve ma tuhfi sudurum ekvar. Ha şey gadbedetil bağda min efvahim. Düşmanlıklar ağızlarından bellidir. Şimdi az önce söyledim. Efendim NATO'nun güney sınırını koruyacağız. Savaş güney sınırında mı oluyor? Türkiye sınırında mı oluyor? De düşünemezseniz ha ya baksana bizi destekledi NATO dersiniz. Bakın bugün gazeteleri falan okuyun, haberlere bakın. NATO bizi destekledi. Ne destekledi ya? Dikkatle şey yaparsanız orada ne yaptığını çok iyi anlarsınız. Birleşmiş Milletler'in açıklamalarına bakın. Hep böyle şeylerdir. Hiç işe yaramayan sözlerdir. Ve ma tuhfi sudurum ekber. Ama ağızlarında konuştuklarını anlarsınız dikkatli dinlerseniz. Ama içlerinde size olan bir düşmanlık vardır ki o çok daha büyüktür. Onun için sizin yaşamanızı asla istemezler. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ İşte size onların bu özelliklerini açık açık bildirdik diyor Allah-u Teala. اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Eğer aklınızı kullanırsanız. İşte az önce mesela NATO'nun açıklamasıyla ilgili söyledik. NATO'nun güney sınırı. E tabi sen kendini onun içine sokarsan o da böyle söyler. Güney sınırı. Sanki savaş şeyde şey yap, Türkiye şey sınırında Suriye sınırında yürütülüyormuş gibi. Aklını kullanırsan anlarsın. Onun için bu konularda son derece dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir kardeşimizin mesajı geldi bana az önce. Diyor ki savaşta kendisine sorulan soru varmış, cevap veremiyorum diyor. İşte şu anda programınız canlı olarak izliyorum. Bana şöyle bir soru sorulmuştu. Savaşta devlet adamlarının, milletvekillerinin ve zenginin çocukları neden gitmiyor? Şu anda savaşta daha çok fakir fukaranın çocukları gidiyor. Kur'an bu yönden nasıl emrediyor? Cevaplarsanız memnun olurum. Aslında ben bunu cevapladım. Çünkü bugün askeriye bir iş yeri. Falan fabrikada çalışmak gibi, filan yerde çalışmak gibi. Maaş al, iş yapacaksın, maaş alacaksın, iş yeri. Böyle olduğu zaman bundan daha tabii bir şey olamaz ki. Efendim, niye falan milletvekilinin oğlu filan fabrikada çalışmıyor diye bir soru sorulabilir mi? Niye falan tabibin oğlu filan yerde iş yapmıyor denir mi? Kardeşim, siz orduyu bir iş yeri haline getirmişsiniz. Adama diyorsun ne olacaksın? Diyor ki ben işte asker olacağım. Ya sen zaten askersin. Sen Müslümansan zaten askersin. Asker olacağım demeye lüzum yok. Onu zaten savaşa her an hazır olman lazım. Biz bu mantığı getirdiğimiz zaman falan filan diye bir şey olmaz. Gücü yeten herkes. Biz şimdi bu mantığı Türkiye'de yerleştirelim. Bakın ki bize karşı çıkacak bir tek insan var mı yerinde? Onlar ödleri kopar, ödleri. 15 Temmuz'da dünyanın ödü koptu. Böyle bir ülke olur mu diye. Demek ki Türkiye daha ölmemiş. Yani bu yapıyı da bir an önce değiştirmek zorundayız. Yani bugün siz sistemi kurmuşsunuz. Askeriye bir iş yeri. Orada çeşitli kademeler var. İşte şuradaki şu kadar maaş alacak, burada bu kadar maaş alacak demişsiniz. E niye falancanın çocuğu yok? bu soruyu sormanın bir manası yok ki. Dolayısıyla sistemin değişmesi lazım. İşte ayet-i kerimelerde okuduk. Ne dedi Allah-u Teala Resulullah? Oranın devlet başkanı değil mi? şeyde fekadir fi sebilillah, sen Allah yolunda savaş. La tükellef illa nefsek. Sadece sen kendinden sorumlusun. Nisa suresi kaçtı? 84. 84. ayet Nisa suresinin. Sen sadece bakın, devlet başkanı bu. Daha onların ötesi var mı? Müminler de teşvik et dedi. O zaman yani şimdi Allah muhafaza Türkiye işgal altına alınsa kim askeriye de görev aldı, sadece onlara ceza vereceğiz mi diyecekler? Onlara mı kötülük yapacaklar yoksa herkese mi? Herkese kötülük yapacaklarına göre herkes elinden gelen hazırlığı yapacaktır. Şimdi burada içinde bulunduğumuz ay biliyorsunuz haram ayıdır. Haram ay. Haram ayında Allah-u Teala savaşmayı büyük günah saymıştır. Şeyde Bakara suresinin 217. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. Sana haram ayını soruyorlar ya Muhammed. O ayda savaşmayı soruyorlar. قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ. De ki o ayda savaşmak büyük günahtır. Bak, bu ayda savaşmak neymiş? Büyük günahmış. Ondan sonra diyor ki وَسَدُّنْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Ama Allah yolundan engellemek, İşte Allah'ın koyduğu kurallar ortadan kalıyor. Müminin yaşam hakkını elinden alıyorsun. Ülkesinden çıkarıyorsun. Çıkarana destek veriyorsun. Ekberu ve saddu'na sebiliyle ve küfrun bihi vel mescidil haram ve ihracu ehlihi minhu ekberu indallah. Yani diyor ki insanları Allah'ın yolundan engellemek, mescidi haramdan engellemek, oranın ahalisini çıkarmak, ya Müslümanları oranın halkı diye çıkardılar. Zaten o savaşın kurallarına uyuyor bu. Ekberu indallah, Allah katında haram aylarda savaşmaktan daha büyük günahtır. O zaman o daha büyüğünü yaparlarsa ne olur? Onlarla savaşılır. Haram ayı da olsa. Şimdi ister istemez birçok Müslümanın aklına bu soru gelecektir. Şu anda biz Recep ayındayız. Recep de haram aylarındandır. Acaba bizim ordumuz orada savaşsın mı, savaşmasın mı? Ondan sonra da işte Bakara 194. ayete şey yapacağız. Orada da Allah-u Teala şöyle diyor: Eşşehrul haram bişşehril haram. Haram ay haram aya karşılıktır. Yani sen haram ayına değer veriyorsun. Haram ayında savaşmıyorsun. Karşı taraf da aynı şekilde değer veriyorsa o zaman savaşmazsın. Vel hurumatü kısas, böyle yasaklar karşılıklıdır. Yani uluslararası yasak. Tamam, uluslararası hukuk budur yani. Karşı taraf da aynı şeyde ise, yani haram ayında savaşmak istemiyorsun, sen de savaşamazsın. Ama femeniate de aleykum, savaş haram ayında kim size saldırır da düşmanlık gösterirse, 33 tane askerimizi ne zaman şehit ettiler? Recep ayıydı değil mi? Recep'in birinci günüydü değil mi? Peki ne yapacağız biz? فَعَتَدُوا عَلَيْهِمْ. Siz de onlara saldırın. O zaman bizim askerimiz ne yapmış oldu burada? Allah'ın emrini yerine getirdi. Haram ay konusunda da. بِمِسْلِ مَعَتَدَ عَلَيْكُمْ. Onlar size nasıl yaptıysa misliyle. Yani beyler buyurun, biz bu ayda biz savaşmıyoruz, gelin istediğiniz gibi öldürün mü diyeceğiz. Gördün mü? Bak Allah-u Teala bunun Kur'an'ında ne yapmış? Koymuş. Vettekullah, ama Allah'a karşı yanlış yapmayın. Allah'a karşı yanlış, takva odur. Yanlış yapmaktır takva. Allah'a karşı takva da Allah'a karşı yanlış yapmamaktır. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Şunu çok iyi bilin ki Allah kendi şey yanlıştan korunanlarla beraberdir. Biz yanlış yapmayacağız. Şimdi bu haram ay olayı ta şeyden itibaren dünya kurulduğu günden itibaren vardır. Allahü Teala Tevbe suresinin 36. ayetinde şöyle diyor. İnne iddete şuhur indallahi 12 şehra. Şeyin diyor ki ayların sayısı Allah katında 12'dir. Allah katında 12'dir. Ne zamandan beri? Şey, evet. Fi kitabillah Allah'ın kitabında Allah'ın yazısı. Yevme halakas semavati vel ard. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri aylar 12'dir. O zamandan beri değişen bir şey yok yani. Minha arbaatun hurum. Onlardan 4 tanesi haram ayıdır. Ne zamandan beri? Göklerin ve yerin yaratıldığı günden beri. Ve şey de bu 12 ay güneş takvimine göre de 12 aydır. Ay takvimine göre de 12 aydır. Ama Allahü Teala'nın kabul ettiği takvim ay takvimidir. Son derece önemli bir uygulamadır bu. Şimdi 12 tane ay. Ne? Savaşın haram olduğu, can ve mal güvenliğinin en üst noktada sağlandığı 12 ay. Şey pardon, 4 ay. 4 ay. Şimdi bu 4 ayda sürekli değiştiriyor. Yani dolaşıyor. Çünkü kameri yıl güneş yılına göre her yıl 11 gün fark eder. Onun için işte mesela Ramazan her yıl biraz daha şimdi öne geliyor değil mi? Şimdi bu da ne oluyor? Tüm mevsimleri dolaştığı için haram aylar, tüm mevsimleri dolaştığı için dünyada her yerde üretilen şeyler, mallar o 4 ayda hürriyet içerisinde piyasaya sunuluyor. Siz insan olarak dünyanın her yerinin üretiminden haberdar oluyor, ondan faydalanıyorsunuz. Uluslararası ticaretin en üst seviyede olduğu durumlar oluyor. İşte 3 ay peş peşe geliyor. Orada satamadıklarınızı da bekletirsiniz. Biraz sonra gelen şeyde, Recep ayında şey yaparsınız. Şimdi ve bu az önce okuduğum Bakara suresinin 217. tamam. 217. ayette haram ayında savaşmaya ne dedi Allah? Büyük günah dedi. Ne zamandan beri bu? Dünya kuruladı. Peki bu yasak kaldırılmış mı? Her defasında maalesef tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Bugün İslam diye bir din kalmamıştır yeryüzünde. Bunu çok iyi bilelim. Allah'ın kitabındaki hükümler bitirilmiştir. Onun için en büyük işimiz Allah'ın kitabına yönelmek olacaktır. Şimdi şuraya bir bak. Ne diyor burada bakın. Şu Diyanet'in mealinde konan dipnota bir bakın. Bu Diyanet'in görüşünü aktarmıyor. Kendine İslam dediğimiz bütün mezheplerin görüşünü aktarıyor. Haram aylar cahiliye devri uygulamasına göre. Vedat bu ne demek? Siz hep uğraşıyorsunuz sürekli. Cahiliye devri uygulamasına göre ne demek?
Cahiliye döneminde Araplar bunu icat etmiş.
Yani tarihsel. Bakın hangi ayetin dipnotuna koyuyor? Dünya kurulduğu günden beri diyor Allah. Ya bu kadar körlük, Hani size sürekli söylüyorum ya, Kur'an'ı anlamamak için ne olmak lazım? Alim olmak lazım. Niye? Çünkü ezberdir bilgiler. Sorgulama yok. Sorgulama yasak. Haram aylar cahiliye devri uygulamasına göre hürmet edilmesi gereken, savaş ve kan dökülmesi yasak olan kıymetli aylar demektir. Bu hükmü koyan cahiliye Arapları mıymış? Haram aylarda savaşmak büyük günahtır diyen cahili Arapları ise ve bu da Kur'an-ı Kerim'e geçmişse Kur'an Allah'ın kitabı olur mu? Ne olur bu? Ne diyorlar buna? Tarihselci. Yahu kardeşim falan adam filan adam tarihsel diye konuşmayın. Siz de hepiniz tarihselcisiniz ya. Yani bu ayetin altına bu not düşülür mü Allah aşkına ya? Yani şöyle bir çizin. Artık bu yapı bitmek zorunda. Allah'a çok şükür Türkiye'de çok ciddi manada bitmeye başladı. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Bir arkadaşımız epey zamandır Avrupa'nın değişik ülkelerinde dolaşıyordu. 4 gün önce bana geldi, Türkiye'ye dönmüş. Dedi ki, hangi ülkede olduğunu söylemedi de, dedi birisiyle karşılaştım. Türkçesi iyi değilmiş ama İngilizcesi çok iyiymiş. Onu anlatmışlar. İşte demiş ki ben, yani din buysa ben yokum demiş. Ben bu dini kabul etmem demiş. Yani Türk aslında da, yani oralarda büyüdüğü için Türkçeyi unutmuş yani şey olarak. Ya da şey, Türkçeyi annesine babasına ne kadar öğrenmişse o yani. Diğerini ana dil gibi öğrenmiş. Ben ateist olacağım demiş. Ateist Allah'a inanmayan demek. Yani burada sık sık konuşuyoruz ya, Allah'a inanmayan bir kimse olmaz. Ama içine yatmıyor. Demiş ki ya bana böyle tatmin olacağım yazılar ya da birisi soru soracağım birisini söyler misiniz? Ona bizim İngilizce siteyi tavsiye etmişler. Almış oradan. Önce her insan Allah'a inanır yazısını okumuş. Nasıl demiş, ya ben inanıyorum ya gerçekten ya demiş kendi kendine. Ya ben gerçekten inanıyorum ya demiş. Ondan sonra başlamış okumaya. O gelen arkadaşımıza demiş ki bir ay sonra tam Müslüman oldum demiş. Niye biliyor musunuz? Çünkü Kur'an'ı doğru anlattığınız zaman Kur'an Allah'ın kitabı, o şahıs da Allah'ın bir kitabı. O Allah'ın yarattığı ayet, Kur'an Allah'ın indirdiği ayet. Doğru anlatırsanız evet ya işte bu benim aradığım budur der. Şimdi bakın Allah-u Teala dünyayı yarattığı günden beri haram aylarını koyuyor. Bunlar ne diyor? Haram aylar cahiliye devri uygulamasına göre hürmet edilmesi gereken, savaş ve kan dökülmesi yasak olan kameri aylar demektir. Ya bir insan bunu nasıl yazar buraya? Efendim işte Diyanet, ya kardeşim hani bizde bir söz vardır, deveye demişler ki şeyin niye eğri, boynun niye eğri, ne demiş, neden doğru ki demiş. Devenin aslında her tarafı doğru da çünkü Allah öyle yaratmış. Ama ya bizimkilerin neresi doğru ki Allah aşkına ya. Bir tek iyi bildikleri şeyler var. Resulullah'ın hayatta hiç giymediği elbiseleri giyip milletin karşısına çıkmak. Böyle sarıkla, cübbeyle falan. Ve hava atmak. Başka bir şey yok. Evet. Tabii bunların üç tanesi Zilkade, Zilhicce, Muharrem peş peşe hac da o zamanlarda yapılır. Ve o zaman da eskiden beri, tarihin eski dönemlerinden beri Mekke'de, Medine'de büyük, asıl Mekke'de herkes oraya toplandığı için büyük panayırlar kurulur. Dünyada herkes mallarını oraya getirir, satabilir. Çünkü orası bir de deniz kıyısı olduğu için denizden de gelebiliyor. Karadan da gelebiliyor. Fakat Abbasiler döneminde bu iş bitirilmiş. Evet, Allah yardımcımız olsun. Şimdi son noktaya gelelim. Demek ki savaş hukuku. Yani şu anda Türkiye'nin mesela şahsen bizi en çok memnun eden tarafı bu işte asla geri adım atılmamasıdır. Allah-u Teala yardımcıları olsun. Güneydoğu'da savaşan kardeşlerimiz de canı gönülden savaşıyorlar. Allah rızası için savaşıyorlar. Şehit olanlar elbette Cenab-ı Hak tarafından çok büyük ödüllendirilmiş oluyor. Biz diyelim ki çok büyük bir zafer kazanıldı. Bu zaferin zevkini yaşadık. Ne kadar ölene kadar. Onlar hiç ölmeyecekler ki. Onlar sürekli yaşayacaklar. Hem de bununla kıyaslanmayacak kadar güzel bir şey yaşayacaklar. İnşallah çok büyük bir zafer elde ederler ki benim o konuda en küçük şüphem yok. Allah'ın izniyle çok büyük bir başarı elde edeceklerdir. Ama asıl mesele en büyük başarıyı Kur'an'a dönmekle elde edeceğiz. Dolayısıyla bütün insanlığa Allah'ın kitabını anlatmak zorundayız. İşte bugün bu Güneydoğu'daki savaşların asıl sebebi Armageddon değil mi Vedat? İstersen kısaca bir onu kısaca anlat, şey yapalım.
Ya tabii ben bununla alakalı bir yazı da yazmıştım dergide ama kaç sayı olduğunu hatırlamıyorum. ABD dış politikasında dinin etkisi diye. Dış politika dinlerin ya yani şey ülkelerin dış politikalarında dinin etkisi çok fazladır ama bu görünmez. Medyaya bu yansımaz dinin etkisi. Ama o ülke yöneticileri özellikle yönetici kademesi onların da üstünde aslında başka yöneticiler de var. Bunların hepsinin arka planında dini bir takım motivasyonlar var. Özellikle de yaşadığımız bu çağı onlar Last Days diye isimlendiriyorlar. Son günler olarak isimlendiriyorlar. Dolayısıyla da işte özellikle Orta Doğu bölgesi son günlerde karmaşanın ve kaosun hakim olduğu bir bölge olacak. İşte orada en büyük savaşın yani milenyumdan önce milenyum denilen şeyde Mesih'in liderliğinde son şey 1000 yıllık hükümdarlığın ortaya çıkması. Ondan önce orada bir kaos ya da türbülans denilen bir dönemin yaşanacağı. Bunun neticesinde Mesih'in gelip 1000 yıllık hükümdarlığını kuracağı ve buradaki zaten bu kaosun giderek büyümesinin arka planında da bu var hocam. Yani bu motivasyon var. O Armageddon denilen evet. Şey de Yeni Ahit'in vahiy kitabında geçen bir ifadedir. Megiddo Dağı denilen demektir aslında şeysi onun İbranicesi. Megiddo Dağı denilen bölge İsrail'deki bir bölge ve orada Deccal ile Mesih arasında büyük bir savaşın olacağı söyleniyor. İşte o Armageddon şeyi de oradan geliyor.
Evet tabii bunlar Allah-u Teala İsrailoğullarına dünya hakimiyetini söz vermiştir. Ama bir şartta Müslüman olmaları şartıyla. İsrailoğulları olarak değil, Müslüman olarak. Çünkü onlardan söz almıştır. Gelecek Nebi'ye inanacaklar. Bu hem şeyde var, Araf suresi 157'de var, değil mi? Hem de Ali İmran 81'de var. Şimdi bunlar, gelecek Nebi onlar için iki tanedir. Birisi İsa Aleyhisselam, birisi Muhammed Aleyhisselam'dır. Şimdi İsa Aleyhisselam geldi, onu tanrılaştırıp kendileri başlarından savdılar. Kendilerini kurtardıklarını zannettiler. Muhammed Aleyhisselam geldi, onu da bir şekilde savdıklarını zannediyorlar. Hiç Müslüman olmadan, Allah'ın koyduğu şartları yerine getirmeden sonuçları elde etmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Allah-u Teala Bakara suresinin 40. ayetinde şöyle diyor. Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, اُذْكُرُوا نِعْمَتِيَ اللَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bakın, işte İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen, İshak Aleyhisselam'ın ve Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen, ki siz o soydansınız, o kadar çok Nebi gönderdi ki size, kitaplar gönderdi. Allah büyük nimetler verdi. Ama bunlar orada Allah'ın verdiği nimetlerde parayı nasıl kullanacaklar, insanları nasıl sömüreceklerini iyi öğrendiler. Hatta şeyin, Firavun'un bile para babası kimdi? Karun'du. Karun neydi, kimdi? İsrailoğullarındandı. Ama Allah Karun'a nasıl cezasını verdi? Bugünkü Karun'ları cezalandırmak da o kadar kolaydır ki bakın. Yani Allah'a çok şükür bu işi çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Ama arkada bir irade olması lazım. Bunlar da onun gibi batacaklar Allah'ın izniyle. Diyor ki Allahü Teala, size verdiğim nimeti hatırlayın. Ne kadar çok nimet verdim. E tamam, sizin dedenizin soyundan gelen, İsmail'in soyundan gelen bir ve sizin kitabınızda da var. İşte Mekke'den çıkacağı, ümmi olacağı, Tevrat'ta da, İncil'de de yazılı. Bundan önceki dergimizde onunla ilgili bir makale vardı. Arzu edenler okuyabilirler. Peki, inanın sizden de söz aldım. Ne diyor Allahü Teala? اَوْفُ بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. وَاِيَّاَيَ فَرْحَبُونَ Sadece benden korkun. Başkalarından niye korkuyorsunuz? Şu anda Güneydoğu'daki savaştan en fazla korku çekenler İsraillerdir. وَاَمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ Allah'ın istediğine, indirdiğime inanın. Hangisi bu, değil mi? Bu kitaba inanacaklar. Peki bu nasıl bir kitap? مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ Yanınızda olanı tasdik eder şekilde indirilmiş. Bu Kur'an-ı Kerim hem Tevrat'ı hem İncil'i hem de şimdiye kadar Allah'ın gönderdiği bütün kitapları tasdik ediyor. Çünkü son kitap. Ondan sonra وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Ayetlerimi az bir bedelle değiştirmeyin. Şu anda yaptıkları odur. Medine'de onu yaptılar. Ne yaptılar? Her şeylerini kaybettiler. Hayber'e gittiler, Hayber'i de kaybettiler. Daha sonra o bölgenin tamamını kaybettiler. Şimdi de en yakın zamanda her şeylerini kaybedeceklerdir. Yeter ki biz Müslüman olalım. Biz Müslüman olmazsak bunları beklemeyelim. Evet. Ondan sonra ne diyor? Ve âminu bimâ enzeltü musaddiqan ve lâ teşterû bi'âyâtî kalbim ve iyyâye fettekûn. Yalnız bana karşı yanlış yapmayın diyor Allah. Onlar en fazla yanlışı kime karşı yapıyorlar? Allah'a karşı. Allah'a karşı yanlış yapacaksın. Allah'a alt edeceksin, öyle mi? Yok, İsa'yı yeniden Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak için İsa'yı yeniden getirmeye çalışıyorlar. Halbuki İncil'de ne diyor İsa Aleyhisselam'ın ağzından? Ben gitmezsem o gelmez diyor. Peki ben, o, ikisi aynı kişi olur mu? Tamam. Bir grupta İran'da var, Mehdi gelecekmiş. Şeyler Mesih'i beklediklerini söylüyorlar Yahudiler. Yahudilere göre Mesih kim?
Davut'un soyundan bir kral.
Kral. Yani nebi. Nebi olmuş oluyor. Nebi olmuş oluyor. Davud'un soyundan olacak. Tamam, geldi işte Mesih İsa Aleyhisselam. Niye inanmadınız? Allah Mesih olduğunu söylüyor. Niye inanmadınız? Bekliyorlar hala. Çok beklersiniz. Ben bir Yahudi'ye söylemiştim. Çok beklersiniz dedim. Daha bekleyin bakalım. Ondan sonra Hristiyanlar İsa gelecek diyor. Kendini Müslüman sananlara ne diyor? İkisinin de dediği olsun, Mesih İsa gelecek diyor. O da yetmiyor, Mehdi gelecek. İran'a gittiğim zaman sordum ona. Mehdi ne demek dedim. Siz Arapça biliyorsunuz. Manası ne? Doğru yolda olan kişi demek. Ama siz onu doğru yola getiren kişi diye anlamlandırıyorsunuz. Ya sizin hepiniz Mehdi olmak zorunda değil misiniz dedim. Hiçbirisi ağzını açamadı. Hepinizin doğru yolda olması gerekmez mi? Onun için bir kere en büyük problemimiz İslam'ı yanlış anlamaktır. Bunu da doğru anlayalım. Allah-u Teala kardeşlerime çok büyük zaferler nasip eylesin ve Müslümanlara Müslüman olmayı nasip eylesin. Allah-u Teala hepimizin yardımcısı olsun. Allah razı olsun.